Ayrım 3, sayfa 23. Merakımdan öteki mektupları da okudum. Fazla bir şey yoktu. Çoğu onu koroda şarkı söyleyip dans ederken gören, bacaklarını beğendiğini söyleyip akşam yemeğine davet etmek üzere sahne arkasına gönderilmiş pusulalardı. Babamdan da birkaç mektup vardı ama hiçbirinde bir zamanlar birbirlerini sevdiklerini gösterir en ufak bir belirti yoktu. Annemin o mektupları yırttığını düşünüyorum. Yine de kağıtlar hakkındaki mektubun bir satırı beni düşündürdü. Eskiden babamın yaşadığı ev şimdi benim de. Annemle birlikte Washington'a taşındıklarında aldığı eski bindirme tahtadan yapılmış bir evdi. Babam öldükten sonra da harabeye dönmüş, ben orayı onarıp düzeltecek yaşa gelinceye kadar çürümüştü. Evi oturulur hale getirmek yıllarımı aldı. Bir zamanlar babamın çalışma odasının zeminine gömülü olan, içinde de belgelerin saklandığı bir Diebold kasa vardı. O zamanlar kasalara hiç güvenmediğini, kararlı ve usta birinin açamayacağı kasa olmadığını söylediğini hatırlıyorum. Kasa uzun süre önce yerinden çıkarılmış, evin içi yeniden düzenlenmişti. Ancak babamın kullanabileceği herhangi bir başka bir yeri düşünemiyordum. Annemden kalan eşyaları elden geçirdiğim gün bodruma indim. Hemen hemen hiç inmediğim bodrum katı annemle babama ait döküntü eşyalarla, her yıl atmayı kararlaştırdığım şeylerle doluydu. Çalışma odasındaki kasayı hatırlayarak çevredeki karton kutuları, ahşap sandıkları kenara çektim ve beton zemini yokladım. Hiçbir şey bulamadım. Sonra duvarlara giriştim. Bodrum kapısının hemen üzerindeki duvarda iki oynak tuğlayı bulmak birkaç dakikamı aldı. Yüreğimin biraz çarptığını, bir şey bulup bulmayacağımı ya da annemin mektuptaki isteğine uyarak gelip burasını boşaltıp boşaltmadığını merak ettiğimi hatırlıyorum. Belki de her zamanki gibi boş vermişti. Yukarıya uzanıp tuğlaları yerlerinden çıkardım. İçeride derin bir boşluk vardı. Köşeleri kıvrılmış kalın bir karton dosyanın içinde büyük sarı bloknotu gördüm. Bazı şeyler hayatımızı tepeden tırnağa değiştirir. Evlenme, boşanma ya da telefonun öteki ucunda sizi sevdiğiniz birinin öldüğünü söyleyen ses gibi. Yine de beni bodrumdaki tuğlaların arkasında bulduğuma hazırlayacak hiçbir şey olamazdı. Bloknotu alıp üst kata çıktım, okumaya koyuldum. Babamın el yazısı mavi mürekkeple iki sayfayı dolduruyordu. Dört isim, bazı tarihler. Hiçbiri benim için bir anlam ifade etmeyen, sanki bir şey düşünülmüş gibi bazı basit notlar. Bir de kod adı. Kar kurdu operasyonu. Babam CIA için çalışıyordu. Bütün yaşamı boyunca askerdi. Savaş sırasında OSS adında Alman hatlarının gerisinde faaliyet göstermişti. Bu kadarını biliyordum. Sarık bloknotu bulana kadar sadece bu kadarını. Uzunca bir süre orada öylece oturup kaldım. Okuduklarımı anlamaya çalıştım. Yüreğim ve beynim gümbürdüyordu. Sonunda sayfalardaki tarihi gördüm. Her şey aydınlandı. Arlington mezarlığına gittim. Uzun bir süre babamın mezar taşına, mezar taşında yazılanlara baktım. Jacob Massey, doğumu 3 Ocak 1912, ölümü 20 Şubat 1953. Gözlerim yaşarana kadar o yazılara baktım. Sonra bulduğum sayfaların fotokopilerini çektirdim. Orijinallerini bir zarfa koyup mühürledim ve avukatıma teslim ettim. Bir saat kadar sonra Bob Vitali'ye telefon ettim. Longley'de CIA'de çalışıyordu. Bill, uzun zaman oldu, dedi Vitali neşeyle. Dur, dur söyleme. Bir okul toplantısı değil mi? Merak ederim, böyle toplantıları neden hep insanın en dolu olduğu günlere koyarlar. Üstelik Richmond'daki o yere de bir avuç para harcadım. Ona ne bulduğumu, nasıl bulduğumu söyledim ama içeriğinden söz etmedim. Ne yapayım yani? Senin ihtiyarın eski kağıtlarını bulmuşsun. Tamam. CIA için çalıştı ama unutma, bu 40 yıl önceydi. Kendine bir iyilik yap. O kağıtları yak. Birinin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Dalga mı geçiyorsun? Bunun için mi telefon ettin? Bob, gerçekten de birinin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Vitali içini çekti. Telefonun ucunda saatine baktığını gözümün önüne getirebiliyordum. Tamam, o kağıtlarda ne var? Bana çalışabileceğim bir ipucu ver de soruşturayım. Bulduklarının önemli olup olmadığını göreyim. Bulduğun her neyse gizliliğinin kaldırılmış olduğundan eminim. Belki de hiç içince heyecanlanıyorsun, kim bilir. Bob, lütfen gel ve kağıtlara bir göz at. Vitali sabırsızlandı. Bil, oraya gelecek kadar zamanım yok. Tanrı aşkına bana üzerinde çalışabileceğin bir şey ver. Kar kurdu operasyonu. O da ne? Defterdeki ilk sayfanın başlığı. Hiç duymadım. Başka? Başka çok şey. Nasıl çok şey? Gel de kendin gör. Vitali içini çekti. Bil, ne yapacağımı söyleyeyim. Buradaki eskilerden bazılarına soracağım. Arşive de bir bakacağım. Neler bulacağım belli olmaz. Bakalım bu kar kurdu kimseye bir şey hatırlatacak mı? Sesindeki sabırsızlık elle tutulur gibiydi. Dinle, öteki hattan arıyorlar. Sana kısa zamanda haber veririm. Kendine iyi bak. Telefon kapandı. Ayağa kalktım, mutfağa giderek bir kahve yaptım. Orada yüreğim çarparak sarı sayfaların anlamını düşünerek uzun bir süre oturduğumu sanmıyorum. Vitali'ye her şeyi anlatmamıştım çünkü Longley'dekilerin ne bildiğini öğrenmek istiyordum. Beynim kaynıyordu ama bir sonraki adımımı bilemiyordum. Dışarıdaki lastik seslerini duyana kadar bir saat geçmiş olmalı. Pencereden baktım. İki büyük ve siyah otomobil, arabalardan inen ve aralarında Bob Vitali'nin de bulunduğu altı adam gördüm. Yüzü bembeyazdı. Kapıyı açmaya gittiğimde aceleyle "İçeri girebilir miyim? Konuşmamız gerek," dedi. Vitali yanında biriyle içeri girerken diğerleri de dışarıda bekledi. Vitali'nin yanındaki uzun boylu, 60'larında gümüş renkli saçlarıyla zarif biriydi. Etrafa tepeden bakan bir hali vardı. Gülümsemedi, konuşmadı. Vitali, "Bil, bütün bunların o bulduğun kağıtlarla ilgili olduğunu anlamışsındır," dediğinde kabaca araya girdi. "Mr. Massey, adım Donahue. CIA'de bölüm başkanıyım. Bob bize ona söylediklerinizi anlattı. Elinizdeki belgeleri görebilir miyim lütfen?" Kağıtları uzattım. Bembeyaz oldu. "Bunlar kopya." Donahue'nun ses tonu açıklama ister gibiydi. Yüzüne baktım. "Orijinaller güvenli bir yerde." Donahue'nun yüzünde bir kas oynadı. Birden ciddileşti. Fotokopileri uzun uzun okumadan önce Vitali'ye baktı. Sonunda yüzü endişeli oturdu. "Mr. Massey, bu kağıtlar CIA'nin malı." "Babama aitti. O CIA için çalıştı." Donahue'nun sesi kararlıydı. "Mr. Massey, bu konuda sabaha kadar tartışabiliriz ama elinizdeki kağıtlar hala çok gizli. Çok gizli oldukları için de hükümet malı." "Aradan 40 yıl geçti." "Fark etmez. Gizlilik hala geçerli. O kağıtlardaki hiçbir şey hiçbir zaman açıklanmayacak. O dosyada sözü edilen operasyon son derece gizli ve hassas bir operasyondu. Bu kelimelerimin anlamını yeterince vurgulayamam. Orijinaller lütfen." "Sizinle bir anlaşma yapalım." "Anlaşma falan yok Mr. Massey. Lütfen orijinaller," dedi Donahue. İtilip kapılmamakta kararlıydım. "Beni dinleseniz iyi olur Donahue. Babam 40 yıldan fazla bir süre önce öldü. Nerede, ne zaman, hatta nasıl öldüğünü hiçbir zaman öğrenemedim. Karıştığı bu kar kurdu operasyonunun ne olduğunu ayrıntılarıyla öğrenmek istiyorum." "Söz konusu bile olamaz." "Gazeteciyim. Bu kağıtları yayımlatabilir, bir makale yazabilir, araştırma yapabilir. O zamanlar CIA'de çalışanlardan bunu hatırlayan olup olmadığını soruşturabilirim. Ortaya çıkacaklar sizi de şaşırtır." Donao yine bembeyaz oldu. "Size garanti veririm ki ülkede hiçbir gazete şu anda tartıştığımız konuda tek bir kelime bile yayımlamayacaktır. CIA buna izin vermez. Araştırmalarınız da sizi hiçbir yere götürmez." Donao bu kadar iddialıydı. Yüzüne baktım. "Demek demokrasi bu. Demek ki burada yayınlatamam," dedim. "Ama yurt dışında denetleyemeyeceğiniz gazeteler vardır." Donao konuşmadı, kaşlarını çattı, kafasının hızla çalıştığını görebiliyordum. "Ne istiyorsunuz Melsi?" "Bu soruların cevabını, gerçeği bilmeyi istiyorum. Babamla o operasyonda görev almış olanları da görmek istiyorum. Kim hayatta kalmışsa onu." "İşte bu imkansız. Hepsi öldü." "Herhalde hepsi değil. Hayatta kalanlar olmalı. Kağıtlardaki o dört isimden. Alex Slansky, Anna Horov, Henry Lebel, Irene Dezov. Ya da her kimlerse. İkinci elden bir rapor falan da olmaz. Bana istediğinizi anlatabilirsiniz. Kanıt istiyorum. Kanlı canlı kanıt. Babamı tanıyan, operasyonu bilen, babamın nasıl öldüğünü anlatabilecek biriyle konuşmak istiyorum. Bir de," dedim kararlı bir sesle, "cesede ne olduğu öğrenmek istiyorum." Bu kez Donan'ın rengi gerçekten soldu. "Babanız Washington'da gömüldü." "Bu kahrolası bir yalan. Bunu siz de biliyorsunuz. Elindeki kağıtlara bir bakın Dona. Son sayfada bir tarih var. 20 Şubat 1953. Babamın el yazısıyla. Sizler bana babamın o gün Avrupa'da öldüğünü söylediniz. Mezar taşında da aynı tarih var. 20 Şubat. Aptal olabilirim ama ölüler mektup yazmaz. Eğer Lazarus değillerse. Üstelik Lazarus olsalar da aynı anda iki değişik yerde bulunamazlar. CIA babamın yurt dışında öldüğünü söyledi. Oysa öldüğünü söyledikleri gün o burada kendi evindeydi. Size bir şey söyleyeyim mi? Babamı gömdüğünüze bile inanmıyorum. Elinizde ceset olduğuna da. O yüzden bana yüzünü hiç göstermediniz. O uzun süre suda kalma numarasına sığındınız. O zaman çocuktum. Babamın cesedini göstermemelerinin nedenini sorgulayamazdım. Ama şimdi sorguluyorum. Babam intihar etmedi, boğulmadı. Kalp kurdu operasyonunda öldü, değil mi? Donald'un tebessümü belirsizdi. Mr. Massey, bence burada hem düş gücünüzü zorluyorsunuz hem de gereğinden fazla sinirlisiniz. Öyleyse daha fazla düş kurmayalım. Avukatımla görüşmek, cesede otopsi yaptırmak istiyorum. Tabut açıldığında içindekinin babam olmayacağından eminim. O zaman başınız gerçekten belaya girecek. Donald, sizi ve üstlerinizi mahkemeye sürükleyip açıklama isteyeceğim. Donahue cevap vermedi, kıpkırmızı oldu. Ya gerçekten sarsılmıştı ya da onunla böyle konuşulmasına alışık değildi. Destek arar gibi Vitali'ye baktı ancak Bob orada sanki derin bir şoktaymış gibi, sanki aptallaşmış ya da adamdan korkar gibi her ikisi de öylesine oturup kalmıştı. Sonunda Donahue ayağa kalktı, sanki bana vurmak istermiş gibi baktı. Bir şeyi iyi anlamanızı istiyorum Messi, dediğinizi yapın, boğazınıza kadar derde batarsınız. Kimden gelen dert? Donahue cevap vermedi, yüzüme bakmaya devam etti. Gözlerimi ayırmadım, daha barışçıl bir yaklaşım denedim. Eğer babamın başından gerçekten geçenleri anlatırsanız bunun kime zararı dokunur? O zaman orijinalleri size vermeyi kabul ederim. Eğer bütün bunlar dediğiniz kadar gizliyse, duyduklarımı kimseye anlatmayacağıma dair bir kağıt da imzalarım. Üstelik bana dertten falan da söz etmeyin Donahue. Babamın nasıl öldüğünü bilmemek, onun intihar ettiğini duymak bana 40 yıl boyunca yeterince acı ve derde mal oldu. Donahue'ya kararlılıkla baktım. İnanın bana, eğer biri bana gerçekleri söylemezse dediğim gibi davranacağım. Donahue içini çekti, dudaklarını büzdü, bana öfkeyle baktı. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Dışarıda, holde. Girerken yanından geçtiniz. Donahue, sanırım bu aşamada konunun benim denetimimden tamamen çıktığını söylemem gerekecek. Şimdi bir telefon görüşmesi yapacağım Mr. Messi, dedi. Konuşacağım kişinin bir başkasıyla konuşması gerekecek. İsteklerinizi kabul etmemiz için ikisinin de onay almamız şart. İsteklerinizi kabul etmemiz için ikisinden de onay almamız şart. Yüzüne baktım. Kimi arayacaksınız? Amerika Birleşik Devletleri Başkanını. Tepki gösterme sırası bana gelmişti. Peki, o kimi arayacak? Rusya Başbakanını. Yağmur dinmiş, bulutlar arasından çıkan güneş, Novodeviç Manastırı'nın altın kubbelerinden yansımaya başlamıştı. Yerdeki iki mezara, babamınkine ve onun yanındaki aşınmış, yıpranmış taşa baktım. İkinci mezar taşında bir yazı, bir işaret yoktu. Bugüne kadar babamın mezar taşı gibi dümdüzdü. Rus mezarlıklarında aile ve yakınlar için sandalyeler vardı. Oraya oturulur, vodka içilir, gidenlerle, gelenlerle konuşulur. Oysa bu mezarın yanında iskemle yoktu. Topraktakiler unutulmuş, mezarların çevresini ot ve çalı bürümüştü. İkinci mezarın kime ait olduğunu merak ettim ama merak etmenin bir yararı yoktu. Yine de içimden bir ses bu işaretsiz, basit taşın altında yatanın babamın ölümüyle bir ilgisi olduğunu söylüyordu. Bildiğim o kadar az, öğrenmek istediklerim de o denli çoktu ki Anna Horev'in anlatmasını umuyordum. Mezarlık kapısına kadar yürüyüp bir taksi buldum. Sıcak, kalabalık Moskova sokaklarından geçip otele döndüm. Beklemeye başladım. Yatağıma uzanıp gözlerimi kapattım ama uyuyamadım. Yağmur gitmiş, sıcaklık rüzgarsız göğü bir bulut gibi kaplamıştı. Babamın sırrını öğrenmek için 40 yıldan fazla beklemiştim. Birkaç saat daha beklemenin lafı mı olurdu? Güneş Svalovs Hills'te Moskova ırmağına hakim büyük ahşap evlerin bahçelerindeki coşkun çiçeklerin tepesinde parıldıyordu. Adres çar zamanından kalma eski büyük villalardan biriydi. Beyaz çitle çevrelenmiş, tahta pancurlarıyla bahçenin dibinde yoldan uzak büyük bir villa. Taksi beni kapının önünde bıraktı. Kapıya doğru yürüdüğümde nöbetçi kulübesinin yanında duran sivil giyimli iki İsrailliyi gördüm. Pasaportumu incelediler, elimdeki orkide buketini aradılar. Sonra içlerinden biri telefon etti. Kapıyı açıp içeri girmeme izin verdi. Zili çaldığımda şaşırdım. Kapıyı genç bir kadın açtı. Daha 20'lerinin başındaydı. Bir bluzinle kazak giymişti. Yüzü yanık, saçları kapkaraydı. İngilizce konuşmaya başladığında dostça tebessüm etti. Mr. Massey, lütfen içeri gelin. Ayak seslerimizin yankılandığı serin bir mermer holde onu izledim. Beni villanın arka tarafına götürdü. Bahçe bir renk cümbüşü içindeydi. Ama etraf parlak Moskova güneşi altında biraz harap görünüyordu. Duvarlar çatlak çatlaktı. Her yerin sanki iyi bir boyaya ihtiyacı var gibiydi. Kızın peşinden bir masanın yanında yaşlı bir kadının oturduğu kamereye doğru yürüdüm. Uzun boylu ve zarifti. Yıllara iyi dayanmış, keskin hatlı ve orantılı bir yüzü vardı. 60'ların sonlarında olmalıydı ama yaşını göstermiyordu. Dikkati çekecek kadar güzeldi. Çıkık elmacık kemikli yüzünde belli belirsiz bir slow etkisi vardı. Saçları tamamen kırlaşmış olmasına rağmen 10 yaş daha genç gibiydi. İnce vücudunu saran sade bir siyah elbise giymiş, güneş gözlükleri takmış, boynuna beyaz bir eşarp bağlamıştı. Ayağa kalkıp elini uzatmadan önce uzun uzun yüzüme baktı. Mr. Massey, sizi tanıdığıma memnun oldum. Elini sıktım, orkideleri uzattım. Sadece merhaba demek için. Rusların çiçekleri çok sevdiklerini söylemişlerdi. Gülümsedi, çiçekleri kokladı. Çok naziksiniz. Bir şey içer miydiniz? Bir kahve, biraz konyak. Bir konyağı reddedemem. Rus konyağı yoksa bir Amerikalı için çok mu sert olur? Hayır olmaz. Genç kız kenardaki içki tepsisine gitti, bana bir kadeh doldurup uzattı. Kadın orkideleri kahve sehpasının üzerine bıraktı ve teşekkür ederim Rachel dedi. Şimdi bizi yalnız bırakabilirsin. Genç kız uzaklaşınca, torunum dedi genç kızın burada bulunuşunu açıklamak istercesine. Benimle birlikte geldi Moskova'ya. Tekrar gülümsedi. Ben Anna Horev'im ama bunu herhalde biliyorsunuzdur. Masadaki paketten bir sigara uzattı. Aldım. Kendi de bir tane aldı. İkimizin sigarasını da yaktı. Sonra uzaklara, manzaraya daldı. Benim ona baktığımın farkındaydı sanırım. Ama erkeklerin bakmasına alışmış olmalıydı. Gülümseyip bana döndü. Evet Mr. Massey, duydum ki çok inatçıymışsınız. Sanırım gazetecilikten gelme bir alışkanlık. Güldü, neşeli bir gülüştü, sonra sordu. Öyleyse benim hakkımda bildiklerinizi anlatın. Konya yudumladım. Bir hafta öncesine kadar hemen hemen hiçbir şey. Bir hafta önce hayatta olduğunuzu ve İsrail'de yaşadığınızı öğrendim. Hepsi bu mu? Yok, dahası da var tabii. Eğleniyor gibiydi. Lütfen devam edin. 40 yıldan fazla bir süre önce ömür boyu mahkum edildiğiniz bir Sovyet kampından kaçtınız. Karkurt adlı son derece gizli bir CIA operasyonundan hayatta kalan tek kişisiniz. Anlaşılan Longley'deki dostlarımız size gereken bilgileri vermiş. Gülümsedi. Devam edin. Sırtıma yaslanıp yüzüne baktım. Bana neredeyse hiçbir şey anlatmadılar. Sanırım anlatma işini size bırakmak istediler. Bana sadece babamın Washington'da değil, Moskova'da isimsiz bir mezara gömüldüğünü söylediler. Vatanına hizmet ederken öldü. Ölürken de yanında siz vardınız. Devam etmeme istercesine başını salladı. Bazı kağıtlar buldum. Sakladığı eski kağıtlar. Söylediler. O kağıtlarda sık sık görülen dört isim vardı. Sizinki ve üç başka isim. Alex Slansky, Henry Lebel, Iron Dezol. Sayfalardan birinin dibine yazılı bir şey daha vardı. En son satırda. Eğer yakalanırlarsa Tanrı hepimizin yardımcısı olsun. Bu konuda bana yardımcı olabileceğinizi umuyordum. Uzunca bir şey söylemedi. Uzunca bir süre bir şey söylemedi. Koyu güneş gözlüklerinin ardından yüzüme baktı. Gözlüklerini çıkardığında gözlerini gördüm. Büyük, koyu kahverengi ve çok güzel gözlerini. Sordum. O satırın sizin için bir anlamı var mı? Tereddüt etti. Evet, bir anlamı var, dedi gizemli. Bir süre konuşmadan kaldı, sonra başını çevirdi. Bana döndüğünde sordu. Başka ne biliyorsunuz? Koltuğuma yaslandım. Bulduğum şu dosya kapağı, görmek ister miydiniz? Anna Harov, evet anlamında başını salladı. Cebimden fotokopi sayfasını çıkarıp uzattım. Kağıdı birkaç saniye boyunca baktı, sonra usulca masanın üzerine koydu. Gözlerimi kağıda çevirdim. Daha önce o kadar çok okumuştum ki baştan bakmam gerekmiyordu. Kar kurdu operasyonu. Güvenlik, Merkezi Haber Alma Örgütü, Sovyetler Bölümü. Önemli. Bütün dosyalar ve operasyonla ilgili bütün ayrıntı notları kullanıldıktan sonra yok edilecektir. Tekrar ediliyor. Yok edilecektir. Çok büyük gizlilik. Tekrar ediliyor. Çok büyük gizlilik. Yüzüme baktığında gözlerinden duyguları okunmuyordu. Demek bu kağıdı ve diğerlerini okuyup babanızın intihar etmediğini, sana söylendiği tarihte de ölmediğini anladığınızda belki de ölümün ardında başka şeyler de vardır diye düşünüp cevapları mı aradınız? Bana bir anlaşma önerildiğinde, eğer orijinalleri teslime yanaştırsam bazı cevapları alabilecektim. Üstelik de babama gerektiği gibi bir cenaze töreni yapıldığında orada bulunacaktım. Yine de konunun son derece gizli olduğunu söylediler. Bu gizliliğe uyacağıma söz verdiğim bir belge imzalamak zorunda kaldım. Sigarasını tabloya bastırdı, biraz eğlenmiş gibi. Evet, Longley'deki arkadaşların hepsini iyi tanıyorum Mr. Massey, dedi. Öyleyse her şeyin size bağlı olduğunu, sorularımın cevaplarını verip vermemenin size bırakıldığını da biliyorsunuz. Yani, babamın ölümünün gerisindeki gerçek, kar kurdu hakkındaki açık ve seçik gerçek, babamın Soğuk Savaş'ın en kızgın noktasında, Moskova'da bir mezarlıkta gömülmesiyle ilgili gerçek. Cevap vermedi. Ayağa kalkıp verandaya doğru yürüdü. Koltuğumda öne doğru oturdum. Benim görebildiğim kadarıyla babam son derece gizli bir şeye karışmış. İnsanların şimdi bile bahsetmede çekindikleri bir şey. Ben sadece bir gizlilikten söz etmiyorum. Son derece olağan dışı bir şeyden bahsediyorum. Neden olağan dışı? Çünkü Langley'de konuştuğum insanlar 40 yıl sonra bile gerçek gizlemeye çalıştı. Çünkü babam bu operasyona karıştığında Ruslar ve Amerikalılar birbirlerini yok etmenin hesabını yapıyordu. Siz de hayatta kalan bana yardım edebilecek tek insansınız. Babamın ne olduğunu bilen belki de tek insan. Yüzüne baktım. Haksız mıyım? Konuşmadı, ona bakmayı sürdürdüm. Size bir şey söyleyebilir miyim? Babamı 40 yılı aşkın bir süre önce kaybettim. Konuşacak, sevgi gösterecek bir baba olmadan geçen 40 yıl. Sanki uzun süre hayatımda kocaman bir boşluk vardı. Sonunda yavaş yavaş özleme dönüştü. İntihar etmiş olduğu yalanıyla yaşamamı istiyorlardı. Oysa siz gerçekten neden ve nasıl öldüğünü biliyorsunuz. Üstelik bana bir açıklama borçlu olduğunuzu düşünüyorum. Cevap vermedi. Düşünceli gözlerle bana baktı. Devam ettim. Bir sorun var. Benimle neden başka herhangi bir yerde değil de Moskova'da buluşmak istediniz? Bana bu ülkeden kaçtığınızı söylemişlerdi. Neden geri döndünüz? Anna Horev bir an düşündü. Galiba bunun en basit açıklaması babanızın cenaze törenine katılmayı çok istemiş olmam istemesi. Sonra bunun sizin özel işiniz olduğunu düşündüm. O zaman buraya gelmek yapabileceğim en iyi ikinci şeydi. Durakladı. Kaldı ki mezarını hiç görmedim. Bu da içimdeki eksikliklerden biriydi. İkinci mezar, hani babamınkinin yanında işaretsiz taşı olan mezar. O mezar kimin? Yüzünde derin bir üzüntünün izleri görüldü. Sonra çok cesur birinin, gerçekten de olağanüstü birinin, dedi. Kim? Başını uzaktaki kente, Kremlin'in duvarlarına çevirdi. Sanki karar vermeye çalışıyordu. Sonra dönüp bana baktı. Birdenbire yumuşamış gibiydi. Kısa bir süre masaldaki çiçeklere baktı. Kısa bir süre masadaki çiçeklere baktı. Babanıza çok benzediğini biliyor muydunuz? O iyi biriydi, çok iyi biri. Söylediğiniz her şey de doğru. Durdu. Haklısınız. Tüm bu acılar ve bu sessizlik bir açıklamayı hak ediyor. Burada bulunmamın nedeni de bu. Joseph Stalin hakkında ne biliyorsunuz Mr. Massey? Beklenmedik sorusuna şaşırdım. Birkaç saniye gözlerimi ondan ayıramadım. Omuzlarımı silktim. Başkalarının bildiğinden çok fazla bir şey değil. Sanırım bazıları için bir tanrı, bazıları için de şeytanın ta kendisiydi. Bu çitin hangi yanında olduğunuza bağlı. Ama herhalde bu yüzyılın en büyük despotlarından biri. Erasmus Hitler kadar belki de daha çok insanın ölümünden sorumlu olduğu söyleniyor. Savaştan 8 yıl sonra beyin kanamasından öldü. Anna Horev'in hayır anlamında başını şiddetle salladığını gördüm. 23 milyon kurban, savaşta onun aptallığı yüzünden ölenleri saymazsak, kendi halkından öldürdüğü 23 milyon kişi, erkek, kadın, çocuk katledildiler, vuruldular ya da tarihin yetiştirdiği en acımasız adamlardan biri tarafından. Nazilerin bile düşleyemeyeceği kadar kötü kamplara gönderildiler. Sesindeki ani hiddete şaşırmış, koltuğuma dayandım. Anlamıyorum, bütün bunların bizim konumuzla ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Stalin öldü, evet, ama tarih kitaplarının yazdığı gibi değil. Birkaç saniye boyunca şokun etkisinin geçmesini bekledim. Anna Horev'in yüzü son derece ciddiydi. Size anlatacağım hikaye uzun zaman öncesine, İsviçre'ye dayanıyor. Birden gülümsedi. Biliyor musunuz, dedi. 40 yıldan beri bunları ilk kez size anlatıyorum. Ayrım sonu, sayfa 35.